Ayrım 3, sayfa 30. Ama 910. gece olunca demiş ki, ve oracıkta merasim abdesti almış, yeni yıkanmış, yeni beyaz temiz giysiye bürünmüş ve küçük bir kutuda bulunan macundan biraz almış ve yesin diye alageyiye uzatmış ve o anda şiddetle boynunda bulunan sihirli kordonu çekmiş. Alageyik hemen silkinerek hayvan şeklinden sıyrılmış ve yeniden Ademoğlu kılığına dönmüş. Sonra genç Cemile'nin önünde toprağı öpmüş, ona duyduğu şükranı gösteren hareketler yapmış ve ona işte ey sultan beni felaketin pençesinden kurtardın. İnsanoğlu olarak yaşamımı bana iade ettin. Bedenimdeki tüylerin her biri senin iyiliklerini ve zarafetini övüyorsa da değerine layık olacak şekilde şu dilimle acaba sana nasıl teşekkür etsem ey mutlu varlık demiş. Ama Cemile onu ayağa kaldırmış ve şahane giysilerle donattıktan sonra ''Ey güzelliği bahçemizi ve konutumuzu aydınlatan, bedeni bembeyaz şehzade senin adın nedir? Hangi nedenle gelip bizi onurlandırdın ve nasıl oldu da kız kardeşim Latife'nin ağına düştün?'' demiş. Şehzade Elmas kurtarıcısına tüm öyküsünü anlatmış ve sözünü bitirdiği zaman kız ona ''Ey Elmas, ey gönlümün gözümün nuru!'' Seni saran tehlikeli ve verimsiz fikri kafandan at ve büyüleyici gençliğini ve değerli yaşamını bilinmez güçlere karşı tehlikeye atma. Çünkü nedensiz yere insanın kendini tehlikeye atması aklın alacağı şey değildir. İyi ismi sen burada kal ve yaşamının bardağını şehvetin şarabıyla doldur. İşte ben arzuna uyarak sana hizmet etmek üzere karşında duruyor ve anasının sözünü dinleyen bir çocuk gibi sana itaat ediyor ve senin mutluluğunu kendi mutluluğuma yey tutuyorum demiş. Elmas da ey sultan sana karşı duyduğum minnet ruhumda öylesine bir ağırlık oluşturuyor ki hiç gecikmeksizin derimden pabuçlar yaparak onları küçük ayaklarına giydirsem yeridir. Çünkü sen beni alageyiklerimden sıyırarak büyücü kız kardeşinin düzenlerinden kurtarıp insan şekline büründürdün. Ama bugün için bana hoşgörüde bulunursan dileğimi gerçekleştirebilmek için gecikmeksizin bana birkaç gün izin vermeni rica edeceğim. Ve yüceler yücesi Tanrı'nın sağlayacağını umduğum güvenlikle Vakak kentinden döndüğümde yeniden uğurlu ayaklarına kapanacak ve sırf senin arzuların doğrultusunda hareket edeceğim. Ve o zaman sadece minnet dolu yüreğimin görevlerini yerine getirmiş olacağım diye yanıt vermiş. Genç kız onu düşünmeye zorlamak için ısrar etmeyi sürdürmüşse de Elmas'ın söylediklerine pek kulak asmadığını ve kendi umutsuz fikrine bağlandığını anlayarak onun gitmesine izin vermekten başka bir şey yapamamış. Bu yüzden şikayetler, iç çekmeler ve iniltiler kopararak ona ''Ey gözümün nuru, madem ki hiç kimse boynuna asılı talihinden kaçamıyor ve senin bahtında da daha ilk karşılaşmamızdan beni terk etmek varmış, girişiminde yardımcı olması, dönüşünü sağlaması ve değerli canını koruması için miras yoluyla benim hisseme düşen üç şeyi sana vermek istiyorum demiş. Ve duvarın bir başka kovuğundan büyük bir kutu çıkarmış ve onu açarak oklarıyla birlikte bir altın yay, Çin çeliğinden yapılmış bir kılıç ve sapı yeşim taşından bir hançer çıkarmış ve bu yay ve bu oklar barış ve dua üzerine olası Peygamber Salih'e aittir. Süleyman'ın akrebi olarak tanınan bu kılıç öylesine harikadır ki bir dağ çalınsa onu sabun gibi ikiye böler. Ve nihayet eski zamanlarda Temmuz tarafından imal edilmiş bulunan bu hançer onu elinde bulunduran için paha biçilmez değerdedir. Çünkü ağzında saklı bir erdemle onu her türlü saldırıdan korur diyerek bunları Elmas'a vermiş. Sonra da böyle olmakla birlikte ey Elmas bizden yedi okyanusla ayrılmış bulunan Vakak kentine amcam El Simurg'un yardımı olmadan giremezsin. Bundan dolayı kulağını dudaklarıma iyice yaklaştır ve senin uğruna onlardan çıkacak talimatı iyice dinle diye eklemiş. Ve bir an sustuktan sonra bil ki gerçekte ey dostum Elmas buradan bir günlük uzaklıkta bir çeşme vardır ve bu çeşmenin hemen yanı başında Taktak adlı bir genç şahın sarayı bulunmaktadır ve Taktak'ın bu sarayı dört gözü kanlı Habeşi tarafından korunmaktadır ki bunların her biri yırtıcı 5000 zenciden oluşan birer orduya hükmeder. Bu Taktak sana verdiğim eşyanın hatırına sana iyi davranacaktır. Hatta büyük dostluk gösterecektir. Oysa kendisi aslında yoldan geçenleri yakalatıp ateşte kızartmayı ve sonra da tuz ve baharat serpmeden yemeyi adet edinmiştir. ve sen onun yanında 2 gün kalacaksın. Bunu izleyerek o sana yardımıyla belki vakıf kentine ulaşabileceğin ve Çam Kozalağı ile Servi Kozalağı arasındaki ilişki sorununu çözebileceğin amcam El Simurg'un sarayına giderek eşlik edecektir demiş. Ve sözüne son vermek üzere özellikle ey Elmas sana söylediklerimden bir saç dili kadar farkla bile ayrılmamaya çok dikkat et demiş. Sonra onu ağlayarak kucaklamış ve kendisine sen yokken yaşamak yüreğim için bir felaket olacak ve dönüşüne kadar gülmek nedir, konuşmak nedir bilmeyeceğim ve artık ruhumu kedere hep açık tutacağım. Sürekli olarak yüreğimden iniltiler kopacak, bedenimden haberim bile olmayacak. Çünkü güçsüz ve içsel destekten yoksun kalınca bedenim ancak ruhumun serabı olacaktır demiş. Sonra da şu dizeleri okumaya başlamış. Nergislerin tutkunu olduğu gözlerinden uzağa atma yüreğimi. Ey çekingen, sarhoşların şikayetlerini görmezden geleceğin yerde onları meyhaneye götürmen gerek. Yüreğim yeni yetme bıyıklarının ordusundan kendini kurtaramayacak ve yaralı bir gül gibi giysimin yırtık yanı dikiş tutmayacak. Ey kıyıcı güzellik, ey güzel, esmer ve hoş varlık. İşte yüreğim Yasemin ayaklarının önünde yatmakta. Benim saf genç kız yüreğim, delikanlılığın en tatlı çağında yürekler hırsızının ayaklarına kurban olmuş. Sonra genç kız kendisini kutsayarak ve güvenlik dileyerek yüzünü kaplayan gözyaşlarını göstermemek için çabucak sarayına girmiş. Elmas'a gelince bir Ecinlioğlu kadar yakışıklı, atının üzerinde yola koyulmuş ve Vakak kentini hedef tutarak aşama aşama yol almayı sürdürmüş. Ve böylece at sürerek kazasız belasız çeşmeye ulaşmış. Burası kuşkusuz genç kızın tanımladığı çeşmeymiş. Çünkü yanı başında zencilerin şahı müthiş Taktak'ın kasrı yükseliyormuş. Elmas da bu kasrın yöresinin 10 arış boyunda korkunç yüzlü Habeşiler tarafından korunmakta olduğunu görmüş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 911. gece olunca demiş ki, zencilerin şahı müthiş Taktak'ın kasrı yükseliyormuş. Elmas da bu kasrın yöresinin 10 arış boyunda korkunç yüzlü Habeşiler tarafından korunmakta olduğunu görmüş. Ve bağrını korkunun sarmasına izin vermeksizin atını çeşmenin yanındaki ağaca bağlamış ve dinlenmek üzere ağacın gölgesine oturmuş. O sırada zencilerin kendi aralarında işte epeyce bir zaman geçtikten sonra sonunda bize taze et sağlayacak bir insan varlığı çıka geldi. Şahımız Taktak dilini damağını tatlandırsın diye bu fırsattan yararlanalım diye konuştuklarını duymuş. Ve bunu izleyerek içlerinden en belalı 10-12 Habeşi onu yakalayıp şişe geçirip şahlarına sunmak niyetiyle Elmas'ın yanına yaklaşmışlar. Elmas gerçekten yaşamanın dönemecinde olduğunu anlayınca kemerinden Süleymani kılıcını çekmiş ve üzerlerine doğru atılarak birçoğunu çabucak ölüm vadisine yollamış. Ve cehennemin oğulları gidecekleri yere ulaşınca haberleri Şah Taktak'a ulaştırılmış. O da kızıl bir öfkeye kapılarak bu küstahı yakalatmak üzere hemen zenci komutanlarından tanınmış bir belalı olan katran renkli Makmak'ı göndermiş. Makmak da katran renklilerden oluşan ordusunun başında bir eşek arısı topluluğunun saldırısına benzer şekilde saldırarak çeşme başına ulaşmış. Kurban arayan gözlerinden kara ölüm fışkırıyormuş. Onu görünce Şehzade Elmas ayağa kalkmış ve dizlerini germiş. Allah'ın belası Makmak da boynuzlu bir engerek gibi ıslık çalarak ve geniş burun deliklerinden böğürtüler korpararak Elmas'ın tam karşısına çıkmış ve başlar ezen gürzünü savurup onu öylesine çevirmiş ki hava titremiş. Ama aynı anda sevgili Elmas da Temmuz'un hançeriyle donanmış elini uzatmış ve şimşeksi bir hızla hançeri dev Habeşi'nin böğrüne saplamış. Ve bu bin boynuzlunun oğluna bir yudumda ölümü içirmiş. Hemen ölüm meleği son saati çalarak bu lanetliğe yaklaşmış. Makmak'ın maiyeti olan zencilere gelince komutanlarının eni boyuna katılmış yere devrildiğini görünce bacaklarını rüzgara vererek serçelerin, iri gagaların babasının önünden kaçtıkları gibi kaçıp gitmişler. Alıcı kuşların en yırtıcısı anlamında. Elmas da onları izleyerek öldürebildiği kadarını öldürmüş, kaçabilenler de kaçıp kurtulmuş. Şah Taktak Makmak'ın bozguna uğradığını öğrenince burun deliklerini öfke öylesine şiddetle sarmış ki artık sağ elini sol elinden ayırt edemez olmuş. Ve budalalığı onu boğazların vadilerin silahşörü, yiğit dövüşçülerin başının tacı Elmas'a bizzat saldırmaya doğru itmiş. Ama homurdanan yiğidi görünce iri burunlu utanmaz kaslarının gevşediğini ve mide torbasının bulandığını ve ölüm rüzgarının tepesinde estiğini duyumsamış. Elmas da onu hedef almış ve ona barış ve dua üzerine olası salihin oklarından birini savurarak topuklarının tozunu yutturmuş ve ansızın ruhunu akbabaların süt anasının yüklerini bıraktığı karanlık görelerde barınmaya yollamış. Bunu izleyerek ölü şahlarını çevreleyen zencilerin gövdelerini yal haline getirmiş hayvan mancası ve ruhsuz gövdelerinin arasından atıyla dosdoğru yol almış. Ve böylece Taktak'ın hüküm sürdüğü sarayın kapısına ulaşmış ve sanki bir efendi kendi evinin kapısını çalarcasına kapıyı çalmış. Kapıyı açmaya gelen bu bahtsız Taktak tarafından tahtı ve mirası yağmalanan birisiymiş. Bu da ürkmüş ceylanlara benzer, aşıkların yürek yarasına tuz serpercesine etkili olan güzel yüzlü bir genç kızmış. Ve şayet Elmas'ı karşılamak üzere daha fazla yakına gelmemişse gerçekte bunun nedeni narin beline asılı bulunan kalçalarının ağırlığıymış. Üstü iki çukurla süslenmiş belirgin ve kutsanmış art yuvarlarını kendi doğaları bakımından bedevinin çanağındaki yoğurt ve asalbentle kokulandırılmış tepsi ortasındaki ayva pertesi gibi titrediklerinden dolayı istediği gibi oynatamıyor olmasıymış. Elmas'ı esirin kurtarıcısına gösterdiği coşkuyla karşılamış ve onu ölen şahın tahtına oturtmak istemiş ama Elmas bunu reddetmiş ve kızı elinden tutarak onu Taktak'ın babasından yağmaladığı tahta oturmaya davet etmiş ve bunca iyiliğine karşı da ondan hiçbir şey istememiş. O zaman adı Azize olan bu kız bu cömertçe davranışı karşısında ona "Ey yakışıklı genç, hiçbir karşılık beklemeden iyilik yaptığına göre sen hangi dine bağlısın?" demiş. Elmas da "Ey sultan, benim dinim İslam dinidir ve onun inancı benim inancımdır." demiş. Kız ona "Peki efendim bu din ve inanç neye dayanır?" diye sormuş. O da "Dinimiz sadece barış ve dua üzerine olası peygamberimizin bize açıkladığı şekilde Tanrı'nın birliğine dille ikrar etmeye dayanmaktadır." diye yanıt vermiş. Kız lütfedip de bana kendi bakımından insanları bunca mükemmel kılan bu ikrarın ne olduğunu açıklar mısın diye sormuş. Şehzade Elmas da Tanrı'dan başka Tanrı yoktur ve Muhammed onun elçisidir demekten ibarettir diyerek bunu yanıtlamış ve kim bu sözleri inanarak telaffuz ederse o anda İslam ile onurlanır. Vaktiyle inansızların en sonuncusu bile olmuş olsa artık en soylu Müslümanla bir tutulur diye eklemiş. Sultan Azize de bu sözleri işitince yüreğinin gerçek inanca doğru yöneldiğini duyumsamış ve birdenbire elini kaldırıp işaret parmağını gözünün hizasına kaldırarak şehadet sözcüklerini telaffuz etmiş. Böylece İslam ile onurlanmış. Anlatısının burasında Şehrazat günün doğmakta olduğunu görerek yavaşça susmuş. Ama 912. gece olunca demiş ki, ve birdenbire elini kaldırıp işaret parmağını gözünün hizasına kaldırarak şehadet sözlerini telaffuz etmiş, böylece İslam ile onurlanmış. Sonra da dönüp Şehzade Elmas'a, "Efendim, şimdi beni sultanlığa getirdiğini ve iman sahibi olduğuma göre önünde gözlerimi üzerinden ayırmaksızın sana hizmet etmeye ve haremindeki kölelerden biri olmaya hazırım. Lütfedip de bu ülkenin sultanına eşin yapar ve güzelliğinin halesiyle kuşatarak dilediğin yerde onunla birlikte yaşar mısın?" demiş. Elmas da "Sultanım, sen benim için kendi yaşamım kadar değerlisin ama şu anda çok önemli bir sorunu çözmem gerekiyor. Bu sorun o denli önemlidir ki uğrunda anamı, babamı ve ülkemi terk ettim. Şu anda bile babam Şemsşah belki de beni ölmüş bilerek ağlamaktadır. Buna karşın bahtımın beni beklediği Vakak kentine gitmem gerek. Ama inşallah oradan dönersem seninle evlenir ve seni ülkeme götürürüm ve sonsuza dek güzelliğinin zevkiyle yaşarım. Ama şimdi eğer biliyorsan senden Cemile Sultan'ın amcası El Simurg'un nerede bulunduğunu öğrenmek istiyorum. Çünkü beni ancak o Vakak kentine götürebilir. Onun nerede oturduğunu ve ne tür biri, bir insan mı yoksa bir ecinni mi olduğu hakkında herhangi bir şey biliyorsan çabucak bana açıkla da gidip onu arayayım. Benim hoşuma gitmeyi arzuladığına göre şimdilik senden istediğimin hepsi bu kadar." diye yanıt vermiş. Azize Sultan elmasın maksadını öğrenince yüreğinde büyük bir acı duymuş ve son kertede kahırlanmış. Ama gözyaşlarının ve sızlanmalarının şehzadeyi kararından döndüremeyeceğini anlayarak tahtından kalkmış ve onu elinden tutarak sarayın dehlizlerinden geçirmiş ve onunla birlikte bahçeye çıkmış. Burası sanki Rıdvan'ın kanatlı gözeticisi olduğu bahçeler gibiymiş ve yollarının kenarı bitip tükenmez güllerle donanmış imiş. Ve sanki rüzgar onların kokularını yayarak dolaşırmışçasına yürekleri cennete sürüklüyormuş. Kendi kanıyla sarhoş olmuşçasına lale yarı yarıya açılıyor ve servi tüm yaprakları arasından sanki kendi tarzında bülbülün ahenkli ötüşünün övgüsünü mırıldanıyormuş. Dereler goncalarıyla salınarak ona uyan gül fidanlarının arasında gülen çocuklar gibi çağıldıyormuş. Azize Sultan hatırı sayılır bir yüz altında bükülen narin bedenine karşın ardındaki şahane ağırlığını güçlükle taşıyarak elması öylece uyuyan bir deve cömert yaprakları gölge oluşturan bir ağacın dibine kadar götürmüş. Dudaklarını şehzadenin kulağının yakınına getirerek yavaşça ''Bu senin aradığın Cemile'nin amcası Uçan Simurg'dur. Uyandığında şansın yardım eder de ilkin sağ gözünü açarsa yeğeninin yolladığı silahların farkına vararak seni görmekten hoşlanacak ve isteyebileceğin her şeyi yapacaktır.'' Ama eğer kötü bahtın yöneltmesiyle sol gözünü ışığa açarsa yitip gittin demektir. Çünkü çok yiğit bir kişi olmana karşın bir şahinin pençesindeki bir serçe gibi kollarının gücüyle seni havaya kaldırmaktan ve sevgilim seni yere çarparak değerli kemiklerini kırmaktan onu hiçbir şey engelleyemez. Ve şimdi tatlım, Tanrı seni korusun ve yokluğunda hıçkırıklarla sarsılarak dönmeni bekleyene kavuştursun diye fısıldamış. Sonra onu gözleri yaşla dolu, yanakları ansızın nar çiçeğine dönmüş olarak çabucak terk etmiş. Elmas Uçan Simurg'un uyanması için bir saat beklemiş. Ve içinden bu deve neden acaba Uçan Simurg adını vermişler? Bu denli büyük olan bir dev kanadı olmadan yerde bile ancak yürüyebilecekken nasıl havalanabilir demiş. Sonunda ucubenin genç fillerden oluşmuş bir sürünün çıkardığı ayak seslerine benzeyen horultusuna dayanamamış ve üzerine eğilerek ayağının tabanını gıdıklamaya başlamış. Dev bu dokunuşla ansızın seyirmiş, ayağıyla havayı dövüp müthiş bir yellenme koparmış ve aynı anda iki gözünü birden açmış. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.